Yavuz Bey, Türkiye saatiyle gece geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Zarrab davasına ilişkin gelişmeler oldu. Biz de bunu haberlerde verdik zaten. Türkiye'deki değerlendirmeler bu konuda neler?
Yani merakla beklenen bir süreçti. Çünkü bir süredir Rıza Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duruşmada, o 27 Kasım'da başlayacak olan duruşmadan önce itirafçı olacağı, savcıyla işbirliği yapacağı biçiminde değerlendirmeler, iddialar vardı. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündeme getirmişti. Benim vatandaşıma baskı yapıyorlar itirafçı olsun diye sözleriyle gündeme taşımıştı. Kamuoyu bu meseleyi aslında daha fazla ciddiye almaya başladı. Son kez hakim karşısına çıkma ihtimali vardı. Rıza Zarrab'ın bugün itibariyle 27 Kasım'daki jürili duruşmadan önce o duruşmaya gelip gelmeyeceği merak ediliyordu ve gelmedi Rıza Zarrab. Daha önce 2 aydır savcılığın ortaya koyduğu yeni deliller, iddianamelerle ilgili savunma yapmaması zaten dikkat çekiyordu. Bu son duruşmaya da gelmemiş olması artık Rıza Zarrab'ın savcılıkla işbirliği yaptığına ilişkin iddiaları hemen hemen kesinleşme noktasına getirdi ya da daha da güçlendirdi diyelim bir pay bırakarak. Peki ne olacak, bu ne manaya geliyor? Bugün bu duruşmada yer almamasıyla birlikte Rıza Zarrab'ın 27'sindeki o büyükşehirli davada kendisine atfedilen suçlardan birini ya da ikisini kabul edip diğerleriyle ilgili reddedip bir itirafçı savcıyla işbirliği yaptığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Bu çerçevede tabii savcıyla işbirliği yapmak ne demek? Savcıya bir takım bilgiler vermek demek, yeni bilgiler vermek demek. O bilgilerin de verileceği anlamını taşıyor bu. Bu da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mahkemeler üzerinden devam eden krizin biraz daha artacağı biçiminde değerlendirilebilir. Rıza Zarrab bir süredir zaten nerede diye araştırılıyordu. Avukatı 5 gündür ulaşamadığını açıklamıştı. Bu konuda hükümet de devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verdi. Hatta bir değil, 2 nota verdi. O ikinci notada, ilk notaya cevap alamadığını açıkladı bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İkinci notada sağlığı iyi diye bir değerlendirme geldiği konuşuldu. Sadece açıklama bu kadarla kaldı. Şimdi Rıza Zarrab hapishanede mi? Sorunun yanıtı yok. Rıza Zarrab hapishane dışında bir yerde FBI gözetiminde mi tutuluyor? Büyük ihtimalle öyle. Bu da aynı zamanda FBI'ya yeni ifadeler verdiği bir takım itiraflarda bulunduğu biçiminde değerlendiriliyor. Bugün itibariyle baktığımızda savcılığın yeni delillerle ilgili özellikle Halkbank Genel Müdür Yardımcısına yeni belgeler, yeni deliller sunduğunu anlıyoruz. Savcılıktan yapılan ve mahkemeden yapılan açıklamalardan. Bu yeni delillerde ne var, içerik nasıl, bunları bilemiyoruz. Çünkü bunlarla ilgili bir gizlilik kararı söz konusu. Savunma avukatları, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısının avukatları bunları dışarıya sızdıramayacaklar. Dışarıya herhangi bir açıklama yapamayacaklar. Hatta Amerika dışına çıkartmaları da söz konusu değil. O delillerde şahıs bir diye yeni bir isimden bahsediyor ama isim verilmiyor. Onun kim olduğu konuşuluyor. Onun itirafları üzerinden yeni bir takım suçlamalara Halkbank Genel Müdür Yardımcısının yanıt vermesi için imkan sağlanıyor. Ancak bu kim, nasıl bir itirafta bulundu, bu konularda bilgi yok, sadece spekülasyon var. Rıza Zarrab'ın davalara gelmemesi, hakim karşısına çıkmaması üzerine o şahıs birim Rıza Zarrab ve oradaki bilgilerin de Rıza Zarrab'ın itirafları olabileceği üzerinde spekülasyon yapılıyor. Net bir bilgi yok. Şimdi önümüzdeki süreçte eğer Rıza Zarrab itirafçı olursa verdiği bilgiler çerçevesinde yeni bir takım davalar açılması da söz konusu olacak ve bu süreç 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl daha devam edecek ve Amerika ile Türkiye arasındaki gerilimin merkezinde kalmayı da sürdürecek. Öyle görünüyor. Bir de bugün itibariyle alınmış yeni bir iki karar var. Onlardan da bahsedelim. Bu davayı görecek olan hakim duruşmalarda 17-25 Aralık'taki Türkiye'de de büyük olay yaratan ancak sonrasında montaj olduğu iddia edilen ses bantlarının dinlenmesi kararı aldı. Bu çok kritik bir karardı. Bir başka karar da 2015 yılında FBI'ın kendi imkanlarıyla elde ettiği bir takım kayıtların da mahkemede delil olarak gösterilmesine izin verdi. 2015 yılında FBI Türkiye'de telefon mu dinledi? Yoksa bir takım maillere mi ulaştı? Yoksa bir takım teknik takipler mi yaptı? Yoksa banka hareketleri mi? Bunlar bilinmiyor. Ancak belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'deki bu dinlemelerin nasıl yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, Amerika'nın teknik katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin bir takım iddialar da konuşulmuştu. Şimdi alınan bu yeni karar, 2015 yılında yapılmış bir takım dinlemeler, o dinlemelerin kimler tarafından yapıldığı, hatta mahkeme teknik elemanları dinleme kararı da aldı. Bu dinlemeleri yapan teknik bir takım personeli de orada tanık olarak dinleyecek. Bunlar tabii Türkiye'de iç politikayı da Türkiye'nin gündeminde yakından ilgilendiren meseleler halinde. Zaten hükümet de buna duyarsız değil. Yaptığı açıklamalarda Zarrab davasını ne kadar dikkatli takip ettiğini ortaya koyuyor.
Yavuz Bey, içeriye dönelim. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin başlattığı bir tartışma var. Barajın düşürülmesi ve sonra da bir ittifak 2019 seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi ile dayanışma içerisinde girmesi konusu.
Şimdi belki de Zarrab'la da bağlantılandırabiliriz. Çünkü Bahçeli bu tip olayların Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik hareketler olduğunu, bir dış mihrak oyunu olduğu yönünde açıklamaları var. Hem Rıza Zarrab meselesi için böyle, hem Suriye'de PYD'nin Amerika tarafından desteklenmesi için böyle ve çok uzun zamandır, 15 Temmuz'dan sonra diyelim, uzun zamanda ismini koyalım, AK Parti birlikte hareket ediyor, paralel hareket ediyor. Hatta işte başkanlık sistemiyle ilgili meseleyi de kimsenin ağzında yokken Devlet Bahçeli gündeme taşımıştı. Buna benzer Devlet Bahçeli'nin çıkışları var. Şimdiki çıkışı ise barajla ilgili, seçim sistemi ve barajla ilgili. Devlet Bahçeli ve partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, bugüne kadar baraj meselesini pek kafasına takan bir parti değildi. Hatta barajın altında kalıp meclis dışında bile bir süre faaliyet göstermek zorunda kaldı ama barajla ilgili sorunu gündeme hiç taşımadı. Bugün niye taşıyor ve grup toplantısında temsilde adalet için barajın tekrar gözden geçirmesi lazım diye bir açıklama yapıyor. Ama orada da kalmıyor, devam ediyor ve diyor ki 2019 yılına kadar bu saldırılar devam ederse Türkiye'ye, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile ve anayasaya hayır diyen insanlarla bir blok oluşturursa, biz de AK Parti ile blok oluşturarak o seçime gideriz diyor. Yani bir ittifaktan bahsediyor, bir ileriye gidiyor, hatta çok ileriye gidiyor ve bununla ilgili tartışmayı yine başlatıyor Devlet Bahçeli. Bambaşka bir gündem konusu, Türkiye'nin gündeminde yokken böyle bir mesele. Genelde değerlendirme İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte Devlet Bahçeli ve partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapılacak ilk seçimlerde baraj sorunu yaşayacağı biçiminde. Zaten bu süreçte AK Parti ile birlikte devam eden bir politik süreç var. Bu süreci 2019'a kadar devam ettirme gayreti içinde olduğunu gözlemleyenler de söz konusu. Ve barajı düşürerek en azından 2019'daki seçimlerde MHP'nin meclise girmesini garanti etmek istiyor diye yorumlandı. Genel olarak her ne kadar MHP bizim baraj sorunumuz yok, bunu bunun için dile getirmiyoruz, temsilde adalet diyoruz dese de geçmişteki açıklamalarıyla karşılaştırıldığında bugün yeni bir şey olması lazım bunları söylemesi için diye değerlendirildi. Orada da İYİ Parti'yi işaret etti herkes. Çünkü İYİ Parti ile ilgili son dönemlerde epeyce bir kamuoyu araştırması çıktı. Oralarda İYİ Parti'nin %18-19'larda oyu olduğunu söyleyen araştırma şirketleri vardı. MHP'nin %10'un altında kaldığına ilişkin bir takım tespitler de yapıldı. Tam da bunların üzerine gelince MHP'nin baraj kaygısıyla bunu gündeme taşıdığı konusunda bir görüş birliği oluştu. Peki burada AK Parti ne dedi? AK Parti'nin yaklaşımı ne? Daha önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda daha sıcak ve destekler nitelikte konuşuyordu AK Parti. Başka konular için söylüyoruz bunu. Ama burada baraj konusunda bir çekinceli durdu, bir mesafeli durdu diyebiliriz. İki açıklama gördük. Birisi Hayati Yazıcı'dan, birisi de Mahir Ünal'dan, AK Parti'nin sözcüsü. İttifak bir kere hiç gündemimizde yok. Bu bizim bugünden söyleyebileceğimiz bir şey değil. Herhangi bir partiyle seçime girmek, ittifak yapmak, bunlar yetkili kurulların işi dedi. Orada Devlet Bahçeli'nin bu kadar ilerideki sözlerine mesafeli yaklaştığını net bir biçimde ortaya koydu. Barajla ilgili de AK Parti şu savunmayı yapıyor. Baraj indirilebilir. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarla ilgili bir istikrar sorunu olmayacak. %50+1 alan Cumhurbaşkanı olacak ama onun iyi çalışabilmesi için mecliste de bir çoğunluğa ihtiyacı var ve ilk denemede ortaya çıkacak geleneklerin doğru yolda ilerleyebilmesi için o çoğunluğa, mecliste de istikrara ihtiyaç var dedi ve burada Bahçeli'den ayrı düştü. Çok enteresan siyasi bir süreç. Daha önce böyle pek fazla görülmedi. Ve Devlet Bahçeli'nin ittifak dediği, barajlar düşürülsün dediği zamanda ki en kritik parti şu anda AK Parti için ve desteğine de ihtiyacı var. 2019 konusunda bütün siyasi gözlemcilerin üzerinde uzlaştığı nokta bu. AK Parti kendisini biraz geri çekmek durumunda kaldı. Bu kadar MHP ile birlikte görünmek ya da Devlet Bahçeli'nin fikirlerinin tam destekçisi biçiminde görünmek istemedi. Ama tabii bu açıklamaları partinin ikinci adamları yaptı. Genel Başkan Yardımcısı ya da parti sözcüsü. Asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama önemli. Hem ittifak konusunda hem de baraj konusunda. Muhalefetin tavrına da bakarsanız barajı baştan beri kaldırılsın diye talep eden biziz. Kaldırılsın, %10 olmasın, 5 olsun, 4 olsun, 3 olsun, hatta hiç olmasın. Ama bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün gündeme getirmesi kendi siyasi geleceğinden kaygı duymasındandır diye onlar da ortak görüşü dile getirdiler.
Yavuz Bey, son olarak epey zaten çatışmaların ve savaşların olduğu Orta Doğu'da şimdi bir de Lübnan sorunu çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ve Rusya ziyaretleri oldu. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, aslında Rusya'yla başlayan ve Körfez'de devam eden ziyaretleri, Kuveyt ve Katar'la devam eden ziyaretleri oldu Cumhurbaşkanı'nın. Rusya ziyaretinde ağırlıklı olarak gündem maddesi Suriye'ydi. Çünkü Suriye konusunda Rusya ile Türkiye arasında bir pürüz ortaya çıkmıştı. IŞİD'le mücadelede sona gelindi. Bundan sonra siyasi çözüm demişti Rusya. Hatta Trump'la yaptığı Putin görüşmede de benzer bir sonuç ortaya çıkmıştı. Artık silahların değil siyasetin konuştuğu bir dönem başlayacak orada diye. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi vardı. Silahlar hala orada, askerler hala orada. Ne siyasi çözümü diye yola çıktı Rusya'ya giderken Cumhurbaşkanı. O görüşmenin ardından artık siyasi bir sürecin başlaması konusunda görüş birliğine vardık dedi Putin'le. Yaptığı görüşmede. Yalnız bu tabii oradaki muhalif grupların bir araya getirilmesini, yeni bir anayasa yapılmasını ve bir yönetim biçiminin belirlenmesini gerektiren süreç. Türkiye'sinden en kritik süreç. En hassas olduğu noktada PYD Türkiye'nin. Rusya PYD'nin de masada olması gerektiğini daha önce yaptığı açıklamalarda ortaya koymuştu. Türkiye kesinlikle buna karşı çıkıyor. Nasıl bir orta yol bulunacak bu siyasi süreçte? O tam olarak açıklanmadı. Resmi açıklamalara yansımadı ama belki askeri süreç çok zordu, çok karmaşıktı. Her güç vekaletle kendisine orada bir yer tutmaya çalışıyordu masada olabilmek için. Ama en az onun kadar karışık bir sürece giriyoruz şimdi. Siyasi süreç, Türkiye'nin hassasiyetleri ortada, dünyanın bakışı ortada. Rusya PYD'yi tamamen Amerika'nın kontrolüne bırakmak istemiyor. Bunun için ilişki içerisinde Türkiye'nin en iyi ilişkide olduğu ve belki de Suriye ile ilgili kendi politikalarında paralel bulduğu ülke Rusya ama Rusya'nın da PYD ile ilişkisi sorumlu gibi birçok soru işaretiyle beraber süreci Soçi'de değerlendirdiler. İki lider değerlendirdi. Açıklamalara bir işbirliği, bir uzlaşma yansıdı. Oradan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'ten de Katar'a geçti. Körfez'e gitti. Çünkü işte Lübnan'da Lübnan Başbakanı'nın istifası var. Suudi Arabistan'da birçok prensin, birçok iş adamının, birçok bürokratın gözaltına alınmaları süreci var. Filistin'de Abbas'la ciddi bir gerilim içinde Suudi Arabistan oraya yaptığı maddi yardımları kesmekle tehdit ediyor. Abbas'ı Amerika'nın getireceği Orta Doğu barış sürecine destek olmasını talep ediyor. İşte bu gerilimi görüşmek ki zaten kısa süre önce o krizin merkezinde Katar'da vardı. Türkiye'nin de orada bir askeri üs kurma çabaları hala devam ediyor. İşte bu kritik bölgeye bir ziyaret yaptı. Hem bölgedeki sorunlar konuşuldu, tartışıldı. Hem de Katar'la bir zaten devam eden, süre gelen bir işbirliği vardı. O işbirliği içinde değerlendirme yapıldı. Türkiye'nin bulunduğu noktaya bakarsak bu Körfez krizinde Lübnan'a yapılanlar Suudi Arabistan tarafından tahsil edilmiyor. Abbas'a yönelik o tehditvari açıklamalar Türkiye tarafından irite edici bulunuyor. Mesafeli yaklaşıyor Türkiye. Yani Suudi Arabistan'la Türkiye'nin mesafesinin birbirleriyle arasındaki mesafenin arttığını, birbirlerine karşı noktaya doğru sürecin kendiliğinden iki ülkeyi getirdiğini söyleyebiliriz. Geçmişte Suudi Arabistan'la çok yakın ilişki içindeydi ama kral değişimi, veliaht prens değişimiyle birlikte Suudi Arabistan'ın İsrail'le yakın ilişkiye girmesi ve bölgede başka bir güç dengesi oluşturması İran'a karşı Türkiye'yi çok mutlu etmiyor. Dış politikasında da çok paralel görünmüyor. Yani başka bir kriz noktası daha diyebiliriz. İşte bu kriz noktaları da hem Kuveyt'te hem Katar'da görüşüldü Erdoğan tarafından.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.